Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Haftanın son gününde başkentteki birlikteliğimizden hepinize merhaba. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı bugün de sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Nuri Göktaş var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini oralardan da takip etmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim. 15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Stüdyo konuğumuzu hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştıralım istiyoruz. Bir sosyal sorumluluk platformu uzmanı Sayın Emine Doğrukök stüdyo konuğumuz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkürler.
Evet, bugün sosyal sorumluluk projelerinizden söz edeceğiz. Çünkü terör mağdurları, gaziler, şehit yakınları, göçle gelenler, kadınlar, çocuklar, gençler derken işte bu tür hedef kitlelerine yönelik projeleri hayata geçirmek için de bağışçılar ve sivil toplum örgütleri arasında köprü görevi yapan sosyal sorumluluk platformu olarak pek çok çalışmanız var. Bu çalışmalardan söz edeceğiz ama siz Ankara Kalkınma Ajansı'na bağlısınız galiba.
Evet, Ankara Kalkınma Ajansı'nın bir etkinliği sosyal sorumluluk platformu.
Birazcık söz edelim isterseniz.
Ajanslardan bahsedeyim isterseniz önce. Ajanslar 2006 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda kurulan kamu kurumları. Ülkemizde şu anda 26 tane kalkınma ajansı bulunmakta. Ankara Kalkınma Ajansı da bu 26 kalkınma ajansından biri. Ajansımız yerel potansiyeli ve dinamikleri harekete geçirerek bölgenin kalkınmasını amaçlıyor, bölgesel kalkınma ajansları.
Sizin faaliyetleriniz bölgesel midir?
Evet, her kalkınma ajansı kendi bölgesinden sorumludur. Bazıları tek ilden oluşur, bazıları birkaç ilden oluşabilir. Ankara Kalkınma Ajansı
kaç
da Ankara'dan sorumlu. 26 tane bölge.
26 bölge, evet.
26 tane bölge var. Kalkınma ajansları kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmeye çalışır. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, ATA, OSA Başkanı da karar organlarımız da yönetim kurulumuzun içindedir. Yani bölgeye bütüncül bir perspektiften kalkınma stratejilerini uygulamaya çalışır.
Ne kadar zamandır bu tür faaliyetleri içerisindesiniz?
2016 yılında kuruldu Ankara Kalkınma Ajansı. 2016 yılından beri bölgesel kalkınmayı destekleyecek hibe destekleri vermekte, çeşitli projeler yapmakta.
Peki bölgelere göre farklılıklar gösteriyor mu bu
tabii,
projeler?
Tabii tabii. Şöyle ki mesela bizim bazı mali destek programlarımız az gelişmiş ilçelere yönelik oluyor. Bölgeler arasındaki farklılıkları da giderilmeye çalışılıyor kalkınma ajansları vasıtasıyla. Bunun için de farklı yöntemler kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi hibe destekleri gibi. Evet. İsterseniz kısaca bu hibe desteklerinden de bahsedeyim ben. Teknik destekler ve mali destekler olarak bizim hibelerimiz ikiye ayrılıyor. Teknik destekler yerel kurumların kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik finansal olmayan destekler. Mesela siz bir STK'sınız, sivil toplum kuruluşusunuz ya da kamu kurumusunuz. Bir eğitim almak istiyorsunuz. O eğitimin ücretini Ankara Kalkınma Ajansı 15 bine kadar olan projeleri destekliyor, eğitimleri. Teknik desteklerimiz böyle. Bir de bizim mali desteklerimiz var. Daha çok Ankara Kalkınma Ajansı mali destekleriyle tanınıyor. Bunlardan bir tanesi güdümlü proje desteği. Önceki yıllarda bunu yapmadık ama şu anda üzerinde çalışılıyor. Çok büyük çaplı projeler, güdümlü projeler.
Örnekler verebilir misiniz?
Şu an geliştirme aşamasında bir örneği olmadığı için hani şu an örnek veremiyorum ama gelecek yıllarda muhtemelen ses getirecek projeler olacaktır bu güdümlü projeler.
Şimdi STK'lar dediniz. Bu sorumluluğun yayılmasında STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının ve sivil toplumun rolü ve önemi çok büyük gerçekten, değil mi?
Evet, hakikaten öyle. STK'lar aslında üçüncü sektör olarak görülüyor. Çok önemli bizim için, faaliyetlerimizin yaygınlaşması için. Çünkü STK'lar halka en yakın kuruluşlar. Yaptığımız faaliyetlerin halkın üzerindeki etkisini en çok arttıran kuruluşlar STK'lar. Evet. Bunun için de STK'lar üzerinden birçok kurguladığımız projeler var. Desteklemeye çalışıyoruz. Mal desteklerimizden mesela sosyal sorunların çözümünde yenilikçi yöntemler mal destek programımızın yararlanıcıların çoğu STK'lardı. Kapasite geliştirilmesi için de çalışmalarımız var. 2017 için de çeşitli planlarımız var STK'lara yönelik. Bir dizi kapasite geliştirme programı eğitimleri yapmayı planlıyoruz farklı bakanlıklarla. Bu da bizim amaçlarımız arasında. Ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı'nda farklı proje grupları da var. Yani niş alanlara yönelmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de projeler grubu. Ankara'nın kalkınması için ne tarz projeler yapılabilir? Hangi alanlar desteklenmelidir? Bunların analiz çalışmalarını yapıyoruz. Farklı dokümanlar oluşturuyoruz. Dinleyicilerimiz bunu bizim internet sitemizden ulaşabilirler.
Ankara Peki Kalkınma bu projeler nasıl oluşuyor? Biri mi size sunuyor? Bunun değerlendirmesini nasıl yapıyorsunuz?
Şöyle kısaca anlatayım. Bu projeler aslında makro boyutta bakarsak bir devlet politikası var. Ona göre ulusal planlar var. Ona göre alt planlar var. O planları destekleyici, kalkınma politikalarını destekleyici hibe programları çıkıyoruz biz. O alanları destekliyoruz. Gelen projeleri alanında uzman bağımsız değerlendiriciler değerlendiriyor.
Evet.
Süreç bu şekilde ilerliyor yani. Şimdiye kadar da çok kaliteli bölgenin kalkınması için iyi projeler de desteklendi bugüne kadar Kalkınma Ajansı tarafından.
Evet, şimdi sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir ayağı dedik sivil toplum kuruluşları. Onların da en önemli sorunu ne yazık ki doğal kaynakları, doğal kaynak yetersizliği. Bununla ilgili sizin çalışmalarınız var mı?
Evet, bu yılın başından beri bu alan üzerinde çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk platformu uzmanları olarak bir araya geldik ve ne yapabiliriz üzerine konuştuk. STK'larla görüştük. Çoğunun ortak sıkıntısı kaynaklara ulaşamama, projelerini tanıtamama bunlardı. Ve biz de bunun için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bir sosyal sorumluluk platformu oluşturmaya karar verdik. Makro boyutta aslında bizim amacımız sosyal sermayeyi güçlendirmek. Sosyal sermayeden kastımız da güvene dayalı bir şekilde kurulan iletişim ağı. Bu sayede kaynaklar çok daha verimli bir şekilde kullanılacaktı. Bunun için de sosyal sorumluluk platformunu oluşturduk. İsterseniz biraz süreçten bahsedeyim size adım adım. Öncelikle bir internet sitesi kurduk. Sosyal sorumluluk platformu www.sosyalsorumluluk.org.tr. Dinleyicilerimiz de bu adresten ulaşabilirler ona.
Şimdi bu adrese sosyal sorumluluk hem bireysel hem de kurumsal yapılabiliyor mu?
Bireysel başvuru kabul etmiyoruz.
Etmiyorsunuz.
Kurumsal başvuru kabul ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla olan başvuruları kabul ediyoruz. STK'lar yani dernekler, vakıflar, üniversitelerdeki oradaki kulüpler bize başvuruda bulunabilirler. Sosyal sorumluluk platformunda onlar için bir form bölümü var. O formu doldurarak projelerini kısaca, çok zor bir form da değil bu, kısaca açıklayarak platforma başvuru yapabilirler.
Peki şimdiye kadar ne tür projelerle başvuruldu ve bunlar nasıl değerlendirildi?
Şöyle, aslında bizim uygun proje konularımız belirtildi internet sitemizde. Bunlar terör mağdurları, gaziler ve şehit yakınları, engelliler, hastalar ve aileleri, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, göçle gelenler, işsizler, yoksullar, kırsal ve kentsel gelişim ve çevre. Aslına bakarsanız konu yelpazemiz çok geniş.
Evet.
Aynen öyle. Bu konularda projesi olan her kurum, STK bize başvuru yapabilir. Başvuru süreci şu şekilde ilerliyor. Aylık olarak biz başvuruları alıyoruz. Bir komisyon toplanıyor. Bu başvuruları değerlendiriyor. Ve sonrasında yüz yüze görüşmeler yapıyoruz başvuru sahipleriyle. Yüz yüze görüşmelerden sonra uygun görülen projelere tanıtım filmi çekiyoruz. O tanıtım filmimizi internet sitemizden yayınlıyoruz. Aynı zamanda başvuranlar kendi kanalları vasıtasıyla projelerini tanıtma imkanı bulmuş oluyorlar. Bu süreç 18 Eylül'e kadar devam edecek. Yani 18 Eylül'e kadar başvurular devam edecek. Bu süreç bittikten sonra ise bu sefer sahaya ineceğiz. Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu projelere uygun finansörleri bulmaya çalışacağız. Yani bizzat biz de yararlanıcılarla birlikte, STK'larla birlikte gidip projelerine destek arayacağız.
Sonra bunu bölgelere göre mi değerlendireceksiniz?
Bölgelere göre değil, Ankara çapında bir organizasyon
Ankara çapında,
olacak.
Evet.
Bunun sonunda, bunun sonu vardır diyemeyiz aslında ama evet. Sonunda şöyle bir etkinlik planlıyoruz. STK proje pazarı yapmayı planlıyoruz. STK'lara birer stand verilecek. Kendi projelerini tanıtma imkanı sağlanacak. Aynı zamanda bu etkinliğe işletmeler, kamu kurumları, bireysel bağışçılar da davet edilecek. Umuyoruz ki bu proje pazarından bir firma kendi kurumsal sosyal sorumluluk projesini de seçsin. Ve aynı zamanda bu platformun bir amacı da STK'ları bir araya getirecek bir platform yok şu anda Ankara'da. Aynı zamanda bu platformla birlikte STK'lar birbirlerini de tanımış olacaklar. Sosyal sermaye diyoruz
da
iletişimi.
İlk kez mi yapılacak?
Evet, ilk kez. Böyle bir organizasyon daha önce yapılmamış Türkiye'de. Bu farklı kurumları bir araya getirecek alanında ilk bir organizasyon. İstiyoruz ki iletişim artsın toplumdaki, güven ilişkileri artsın. Birbirlerinden haberdar olsun STK'lar. Birlikte bir araya gelip sinerji oluşturacak projelere imza atsınlar. Belki yeni projelere imza atsınlar. Bunlar da aslında sosyal sorumluluk platformun bir adım sonraki hedefleridir diyebiliriz.
Evet. Aslında üniversitelerde de sosyal sorumluluk evet. bilincinin geliştirilmesi hedef gerekiyor. Olması gerekiyor.
Aynen
bu
öyle.
Bu konuda da çalışmalarınız var mıdır?
Tabii ki bu konuda da çalışmalarımız mevcut. Biz hibe veren bir kurumuz evet ama aynı zamanda Avrupa Birliği'ne proje başvurularında da bulunuyoruz. Erasmus çerçevesinde başvurduğumuz bu proje tam olarak sizin bahsettiğiniz üniversitelerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek üzere bir program, bir proje. Bizim ondaki amacımızsa şöyle kısaca özetleyecek olursak sosyal sorumluluğu tanımının yapılması, farkındalığın arttırılması, üniversite öğrencilerinin bu alanlarda düşünmelerini teşvik etmek ve kendi projelerinin oluşturmasını sağlamaya çalışacağız. Ve belki de bir adım sonrasında üniversiteler arası sosyal sorumluluk yarışması yapıp onların hayata geçirilmesi için fon kaynaklarını bulmaya çalışacağız. Ajans olarak da kapasite arttırma konusunda, STK'ların kapasite arttırma konusunda bir dizi program düşünüyoruz. Yani ajans aslına bakarsanız dört elle bu konuya sarılmış durumda. Genel sekreterimiz de bu konunun önemini devamlı vurguluyor biz uzmanlara. Çalışmalarımız devam ediyor. Sadece bu sosyal sorumluluk platformuyla da sınırlı değil.
Evet. Peki şimdi yeni projeler kapsamında başka neler var? Tüm bunların dışında az önce saydıklarımızın dışında var mıdır yeni çalışmalar?
Yeni çalışmalar.
Bölgesel olarak sadece Ankara olarak değil. Hani söylediniz ya farklı bölgelerde de 26 bölge mi?
26 dediniz? Kalkınma Ajansı.
26 Kalkınma Ajansı. Oralarda da yaptığınız bu tür çalışmalardan örnekler var mıdır?
Ankara Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesi Ankara. Biz farklı illerde faaliyet gösteremiyoruz. Her evet. ajans kendi bölgesinden sorumlu. Onun için farklı illerde biz etkinlikler gerçekleştiremiyoruz. Oradaki projelere destek veremiyoruz. Önceliğimiz Ankara oluyor.
Evet ama buradan gelen bir projeyi oraya yönlendiremiyor musunuz?
Tabii ki biz istiyoruz ki bu sosyal sorumluluk platformu bir pilot uygulama olsun. Ankara için güzel sonuçları olsun. Diğer kalkınma ajansları da bunu kendi bölgelerinde uygulasınlar. Belki birkaç yıla kadar bu Türkiye genelinde bir etkinlik olacak. Zaten bizim umduğumuzda bu şekilde ilerlemesi sürecin.
Evet. Adresi paylaşalım isterseniz dinleyicilerimizle. Bizi çünkü yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz de var. Yurt dışından olduğu gibi. Onlar da belki bu konuda sizlere destek vermek isterler.
Tamam. Sosyal sorumluluk platformumuzun adresi www.sosyalsorumluluk.org.tr. Bu adresimizden platformumuza ulaşabilir dinleyicilerimiz. Aynı zamanda herhangi bir projeleri varsa, danışmak istedikleri bir şey varsa her türlü konuda Ankara Kalkınma Ajansı desteklemek ister ilgilenenleri bu konularla. Her zaman bizi aramaktan çekinmeyin. Telefonlarımız her zaman açık.
Sadece az önce saydığınız konularla da sınırlı değil.
Tabii ki.
Her konuda, her projeye açıksınız.
Aynen,
aslında,
Ankara'nın kalkınması için fikir sahibi olan herkesi dinlemeye, fikirlerini projelendirmeye hazırız.
Evet, peki. Biz de size bu yolda kolaylıklar, başarılar
çok
diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Çok,
biz teşekkür ederiz katıldığınız için.
Bize bu fırsatı verdiğiniz için platformumuzu tanıtma. Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun, var olun. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, Sosyal Sorumluluk Platformu uzmanı Sayın Emine Doğrukök stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Seslerine müzikle devam ediyoruz.
Başımda durur gibisin, hasretin büyütür. Bak seni bu kadar uzak olur, kalbimde uyumak ne tuhaf.
Kalanlar. ...29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor... ...sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte merhabalar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, merhaba.
Evet, şimdi Türk tarihi zaferlerle dolu. Evet. Türk ulusunun yeniden dirilişi aslında 30 Ağustos.
Evet,
onu konuşalım öyle istedik evet. Bugün biraz. Çünkü tarih günümüze denk gelmiyor, salı gününe
ama
denk geliyor.
Ama aynı zamanda da bir taraftan da bu... günler hep böyle aslında savaşla da geçen günler.
Günler, evet, yani, evet. Türk milleti için bir günde olmadığı savaşından için. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi'nden söz edelim. Sözü ben size bırakayım. Çünkü Kurtuluş Savaşı içinde kader tayin edici
evet,
bir
evet,
muharebe
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet, gerçekten öyle. Tabii oraya gelinmesi de
kolay olmuyor. Yani arada geçen süre bize şu anda uzun gibi gelebilir ama aslında hazırlıklar anlamında, arka plandaki dediğim gibi diğer savaşlar anlamında bakıldığında, bilindiği gibi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra 30 Ekim'de Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte işgaller başlamıştı, hı hı, yurdumuzda. Hani İstanbul'un işgali tabii en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Çanakkale'de biraz da uğraştığımız şey o değil miydi? Yani İstanbul'a girilmesin diye, ulaşamasınlar diye uğraşmıştık ama artık en hani kritik nokta, payitahtınız tehlike altında. Onun için o noktadan itibaren zaten aslında milli düşünceye sahip olanlar, vatanseverler bir taraftan nasıl vatan kurtulur, hı hı, düşüncesiyle bir takım hareketlere başlamışlardı. Diğer taraftan bir anlamda şu anda belki kimilerinin tartıştığı, sadece Yunanlılarla savaştık, bizim düşmanımız Yunanlılardı gibi. Hatta bunu çeşitli köşe yazarları bile bilerek, çarpıtarak, şu anda tarihsel anlamda başka bir anlam yükleyerek vermelerine rağmen, biz aslında Yedi Düvel'le savaştık. Yani Kurtuluş Savaşı da, ki Kurtuluş Savaşı demek de çok aslında terim olarak doğru bir terim değil. Daha çok İstiklal Harbi demek lazım. Kendisi de böyle kullanmıştır atamızın. İstiklal Harbi çünkü hakikaten bir bağımsızlık savaşıdır emperyalist güçlere karşı. Yani kurtuluş derken sanki bir köleydik de, kölelik vardı da, oradan bir kurtuluş gibi değildir. Yani bizim Orta Doğu veya Afrika'daki, evet, ülkeler gibi değildir bu verdiğimiz savaş. Biz daha çok bağımsızlık savaşı vermişizdir. O yüzden İstiklal Harbi demek daha doğru, ya da milli mücadele demek daha doğru. O süreçte baktığımız zaman Yunanlılar gibi görünmekle birlikte veya doğuda Ermeniler gibi görünmekle birlikte gerçekten Yedi Düvel'le savaşmışızdır. Yani arkasında İngilizler vardır. Hatta ilk başta kral savaşmak istememiştir. Kral değiştirmiştir yani Fransa ve İngiltere zorlayarak. Hı hı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda onların yanında yer almak bile istememişlerdir ilk başta. Hani güçleri yeter mi yetmez mi, böyle bir savaşta nasıl bir duruma düşerler diye. Onlar da aslında kararsız kalmışlardır ama savaşa bile iten, hatta zorlayan bu güçlerdir. Yani 15 Mayıs'ta Yunanlılar hangi vaatlerle buraya geliyorlar, değil mi? Yani, evet, hadi geldiler İzmir çevresi diye geliyorlar. Anadolu'nun içlerine kadar, Bursa'ya, hı hı, kadar, Eskişehir'e kadar, neredeyse Polatlı'ya kadar nasıl ilerliyorlar? Tabii ki bunlar büyük güçlerin bugün de olduğu gibi, bugün de aynı oyunu gördüğümüz gibi destekleriyle oluyor. Yani önde biz başka bir şey görüyoruz, başka bir şeyle savaşıyoruz ama arkada daha farklı emperyalist güçlerin amaçları var. Zaten bugünkü çektiğimiz aslında sıkıntıların temelinde bunlar yatıyor. Bunları çok iyi anlamak lazım. Kesinlikle hani bir tarih eğitimcisi olarak da özellikle Çanakkale'ye ve bu Doğatepe, Dumlupınar, Afyon, hı hı, bölgesine, bu savaşların, Sakarya, Büyük Tarus savaşların olduğu bölgelere şart koşulmalı yani. Liseli gençlerin gitmesi şart koşulmalı. Oradaki, evet, şartları, orada neler yaşandığını, o bölgeleri görmeden bence anlamak çok da mümkün görünmüyor. Hı hı. Dolayısıyla şimdi böyle bir işgal başlıyor. Sadece hani şimdi biz Kurtuluş Savaşı sürecinde Yunanlarla savaştığımız daha çok Sakarya'yı ve Büyük Taarruz'u konuşacağız, hı hı, ama tabii ki Güney Cephesi'nde, Doğu Cephesi'nde, yani dört bir taraftan
neler
her şeyle, evet, savaşıyoruz. Dediğimiz gibi pek çok güçle savaşıyoruz. Dolayısıyla bir anlamda işgaller başladıktan sonra yerel halk da hareketlenerek, Kuvayi Milliye dediğimiz güçler birleşerek kendilerince savaş etmeye başlıyorlar. Küçük birlikler halinde toparlanarak. Özellikle gördüğümüz gibi doğuda, Doğu Cephesi'nde gerçekten çok büyük başarılara imza atıyorlar. Yani Doğu Cephesi'nde o başarılar sağlanmasa bu yerel güçlerin, yerel kuvvetlerin nedir? Mesela Maraş'ta bir Sütçü İmam'ın ya da işte Şahin Bey'in Antep'te yaptıkları ya da Ali Sahip Bey'in Urfa'da yaptıkları, bunlar zaten hani önüne de ünvanlar getirilen hakikaten değerli çarpışmaların olduğu. Ne açıdan değerli? Çünkü oradaki güçler eğer başarılı olmasaydı savaş devam edecekti ve Batı cephesine kaydırılamayacaktı bu güçler. Evet. Oysa oradaki savaş başarılınca oradaki güçler Batı'ya kaydırılabilmiştir. Böylece buradaki eksiklerimiz Yunan ordusu karşısında, İngilizlerin desteklediği her anlamda, donanım anlamında, teçhizat anlamında desteklediği ordu karşısında, bir de sayı olarak da aslında zaten hani arka planınızda savaşlarla uğraşmış yoksul bir halk var. Gerçekten yıllarca savaşılmış bir süreç var ve başarı kazanılamamış bu süreçlerde de. motivasyon açısından da çok sıkıntılı bir durum var. Onlarınsa her anlamda güçlü, açıkçası şımartılmış diyeceğim. Hala da hani Batı'nın şımarık çocuğu olarak görmek mümkün Yunanistan'ı. Dolayısıyla bir anlamda böyle bir karşı karşıya kaldığınız eşitsiz bir durum var. O yüzden Doğu'da ilk başta bir takım başarılar elde ediliyor. Güney cephesinde başarılar elde ediliyor dediğim gibi. Hani Kazım Karabekir'in başarısıyla ve bu ordular batıya kaydırılıyor. Batı cephesine kaydırılıyor. Şimdi orada ilk mücadele 1. İnönü. 1. İnönü aslında küçük bir harp. Hani küçük bir mücadele. Fakat başarı kazanıldığı için önemli, değerli bizim için. Çünkü moral motivasyon açısından çok önemli.
Evet.
Hem de dünyaya verdiği mesaj açısından çok önemli. Yani zannettiğiniz kadar öyle. Çünkü hani pek fazla güçleri kalmadı. Biz çok kolaylıkla Ankara'ya kadar ulaşırız gibi bir düşünceyle yola çıkıyor Yunanlılar. Ve İonya hayalleri var. Bir anlamda o kadar da kolay olmayacağını anladıkları belki de ilk nokta. Ki nitekim burada Mustafa Kemal de demiştir ki siz orada sadece Yunanlıları değil bir milletin makus talihini de yendiniz.
Evet.
Gerçekten öyle. Yani biz bir anlamda bir şeyler değişiyor. Ve TBMM'ye olan güven, halkın Atatürk'e olan, Mustafa Kemal'e olan güveni, orduya olan güveni yinelenmiştir. Ve dolayısıyla milli mücadeleye katılma, askerden kaçış durumları azalmıştır. Çünkü hani başarılır mı başarılmaz mı, yıllarca savaşılmış ve böyle bir savaşa inanmayan insanlar da çok, mecliste bile bir taraftan, bir de işte bunlarla uğraşıyorsunuz. Aynen şimdi nasıl işte de bir takım başka şeylerle uğraşıyoruz. O dönemde de Sivas Kongresi'nde nasıl manda ve himayeye karşı konuldu güçlü bir şekilde, hatta ya istiklal ya ölüm sözünü savaş meydanında söylediği düşünülür mesela ama Mustafa Kemal orada bir tıp öğrencisinin manda himayeye kesin olarak karşı çıkışıyla onu desteklemek için söylemiştir. Yani biz de kabul etmiyoruz, ya istiklal ya ölüm bu milletin yapacağı iş. Bugün de aynı şartlardayız aslında, gerçekten ya istiklal ya ölüm, yani bir şekilde boğmaya çalışılıyor. Aynı şartlarla içte bir takım şeylerle mücadele ediyoruz, dışta. Ha nedir bugünkü durum, bugüne baktığımızda 2023'ü uzanan süreçte yaşadığımız şey nedir? Düşman hani üniformasıyla belli bir yerde, belli bir muharebe alanında karşımızda değildir. Gölge gibi hain bir şekilde aramızdadır. Sıkıntı olan budur. Yani bugün çok daha temkinli, çok daha birlik içinde, çok daha bu savaşların niteliğini, burada bize dayatılmak istenen süreçleri çok daha iyi anlamalıyız. Zaten hani burada bu savaşlarda başarı kazanılması biraz önce sizin dediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Ve bir şekilde talihini değiştirmiştir. Kaderini değiştirmiştir milletin. İkinci İnönü'de de başarı sağlanıyor burada. Ve bu iki savaşta başarı kazanılması tabii ki İngilizler'de bir şey oluşturuyor. İlk, hatta birinci İnönü'de bir başarı kazanılması. Serv Anlaşması'nın maddelerinde biraz değişiklik yaparak bir Londra konferansı düzenleyip hani burada bir bize barış adı altında gene aynı şeyleri dayatmaya çalışıyorlar. Tabii biz milli anttan vazgeçmiyoruz burada da. Ki yani zaten ilk karar verilen kongreler sürecinde, o ilk başlangıç sürecinde karar verilen noktadan hiçbir şekilde geriye düşünmüyor. Çünkü çok az şey değiştiriyorlar. Neredeyse hani değiştirmiyorlar gibi bir şey. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ve bu durumda savaş devam ediyor. Bu arada tabii Yunanlılar batıdan doğuya doğru bir taktik uygulama noktasında hatalarını görüyorlar. Ve İngilizlerden de özellikle 50 uçak var mesela. Bizim doğru düzgün uçağımız yok. Hani neredeyse onların bıraktığı uçakları tamir ederek, işte elimizdeki çok az malzemeyle o uçakları tamir ederek, kendi kendimize bir takım formüller bularak, bunu gelecek haftada konuşacağız. Hani bu uçak sanayi
bayramından
söz edeceğiz. Çünkü Trablusgarp'ta uçak olayını başlatan, artık savaşta uçak kullanmaya başlayan Batı, bu yüzünü Birinci Dünya Savaşı'nda ve arkasından devam eden savaşlarda çok net bir şekilde göstermiştir. Artık hava gücü neredeyse çok önemli bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Ve böylece burada mücadele bu anlamda Kütahya-Eskişehir savaşlarıyla devam ediyor. Bir anda taktik değiştirerek alttan hem hani batıdan doğuya doğru hem de güneyden kuzeye doğru bizi iki ateş arasında bırakarak bu sefer başarı sağlıyorlar. Kütahya-Eskişehir muharebelerinin de sıkıntısı şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile çok büyük tartışmalara neden oluyor. Yani biz bunu kazanamayacağız. Hani neredeyse gelin kabul edelim teklifleri gibi bir noktaya geliyor. Çok ciddi tartışmalara yol açıyor. Güven sarsılması. Diğer taraftan karşı tarafta evet evet olabilir, üstlerine gidelim, biz bu işi başarabiliriz inancı yaratıyor. Fakat burada mesela geri çekilme kararı Mustafa Kemal'in gene bir savaş stratejisidir. Çok önemli bir savaş stratejisidir. Sakarya'nın doğusuna çekilme kararı alıyor. Çünkü ordunun bir toparlanması, çünkü beklenmedik bir anda başlıyor Kütahya Eskişehir. Toparlanması ve tekrar güçlü bir şekilde harp edebilmesi için bu çekilmeyi yapması gerekiyor. Sanki bir başarısızlık ve yani artık çekilecek, karargah taşınacak gibi noktalara ve bir başarısızlıkmış gibi görünmesine rağmen aslında çok doğru stratejik bir karardır. Ve bu arada toparlanarak çekilme 23 Temmuz'a kadar toparlanarak bir hani şey haline geliniyor artık acaba... Nasıl bir strateji ile yürütmek lazım? Burada da adım adıma, hani adam adama bir mücadeleye karar veriliyor. Tekrar işte Sakarya meydan muharebesi dediğimiz bir meydan muharebesidir gerçekten. Ve burada çok önemli bir sözü var Mustafa Kemal'in. Ve şu anda da aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Hattı müdafaa yoktur. Çünkü adam adama mücadele edilirken... aralardan parçalanmalar oluyor. Ve bu parçalanmalar sonrasında ordu bir dağılma durumu geçiriyor. Tekrar toparlanıp bulunduğu yerden hani bir hat oluşturalım. İşte siper oluşturalım. Oradan böyle bir durum yok. Artık neredeysen oradan o alanı savunacaksın. Alan savunmasına geçiş çok önemli bir stratejidir burada da. Diyor ki hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Yani alanı savunma vardır. Bu sathı da bütün vatandır. Neredeysen orayı savunacaksın. Artık hani yanıma insanlar gelsin, bir hat oluşturayım diye bir şey yok. Neredeysen orada düşmanla bütün varlığınla savaşacaksın. Evet. Ve gerçekten topyekün bir savaş yapılmıştır burada.
Ve gelelim savaşın sonuçlarına.
Evet, arkasından bu başarı tabii... Fransa'nın Moskova işte anlaşması, Rusların, Sovyetlerin bundan öncesinde yani bir takım yurt dışından da destekler alarak artık İngilizlerin yalnızlaşması noktasına geliyor. Ama gene de Yunanlar vazgeçmiyorlar. En son bu arada barış görüşmeleri, diplomatik çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmaları devam ediyor. Yusuf Bey gidiyor yurt dışına, Fethi Bey gidiyor arkasından ama kapılar kapanıyor. Bu barış çalışmalarına yani gene bile Türkiye uğraşıyor aslında. Bizim istediğimiz noktada tabii uğraşıyor ama onlar başka türlü bir şart getiriyorlar. En sonunda büyük taarruza karar veriliyor. Burada da gene bir stratejik nokta vardır. Nedir? Hatta Yakup Şevki Bey karşı çıkar, ikinci ordu komutanı çok şiddetle karşı çıkar. Yani şu anda en ufak bir değişiklik yaptığımızda bile uçaklar fark edip ve çok ciddi yani istihbaratları var. İstihbarat fark edip üzerimize bomba yağdırıyorlar. Hani siz nasıl olup da bu kadar bir orduyu güneye doğru alıp çevreleyip Yunan ordusunu Afyon Ovası'na doğru iteceksiniz. Çok büyük bir felaket olabilir bu diye. Ama bir sene boyunca hazırlanılmış, ordunun bütün ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış. İşte tekelfe milliye kanunlarıyla, kararlarıyla birçok yedekleme yapılmış. Silahlar ayarlanmış, her şey, ordunun sayısı artırılmış. Yani artık burada ya kazanacağız ya kazanacağız. Bu kadar hazırlık. Ya bir imha hareketiyle sonuçlanacak ya da gene geri çekilecekler, tekrar orada birleşecekler, toparlanacak ama bizim tekrar olduğunda savaşacak durumumuz yok. Bunu bildiği için Mustafa Kemal vazgeçmiyor bu stratejisinden. Diyor ki hayır, bir imha, bir boğma planıdır bu diyor ve başarılı olacağına inanıyor. Bununla da ilgili hani başkomutanlık verilmesi falan, onlarla da ilgili tartışmalar devam ediyor ama bir şekilde buna başkomutan olarak karar veriyor ve bu plan uygulanıyor. Gerçekten de 26 Ağustos sabahı 5.30'da başlayan, topçularla başlayan bu süreç 5 günde Afyon Ovası'na dökülmeleriyle ve oradan da takip hareketiyle ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği ve 9 Eylül'de İzmir'e kadar onları takip ederek artık İzmir'den kovuldukları, çıkarıldıkları sürece kadar net bir şekilde savaşın artık emperyalist güçlerin diyelim yurttan atılması söz konusu.
İstiklal Harbi'nin aslında son savunma savaşı bu.
Evet, evet, evet, savunma savaşı ve gerçekten başarılı olmasaydı eğer hani düşünemiyoruz bile neler olabilirdi. Bizzat kendisi sahada olayı yöneterek, birebir ateş hattının içerisine girerek, hatta bazı yerlerde kendisi de oradan gidip savaşarak. Ve çok büyük kahramanlık hikayeleri vardı. Tabii burada hani çok fazla onlardan bahsedecek durumumuz olmuyor ama bütün şehitlerimize, orada Atatürk'ün bütün silah arkadaşlarına, ki kendisi de 1923 çok hareketli bir, çok yoğun bir yıl olduğu için kutlamalar yapılamamıştır. 1926 yılında kabul ediliyor bayram olarak, Zafer Bayramı. Ve 24'te ilk defa kutlanıyor ve bayağı ciddi, hani meçhul asker anısı dikilerek ciddi bir kutlama yapılıyor burada. Burada bahsetmiştir kendisi de, yani bütün silah arkadaşlarımız, yani bu başarı benim değil, hepimizin başarısıdır. Evet. Burada bütün iman gücüyle savaşan insanların başarısıdır diye. Gerçekten orada savaşan herkese, tek tek halkın tamamına, yani tekalifi milliye emir gibi görünüyor ama herkes, hı hı, gönüllü olarak zaten orduya bu yardımları yapmaya hazır ve zaten daha öncesinde başlamıştı bu yardımlar. Sadece bunlar, hani düzenli ordu, işte tekalifi milliye, bunlar bir hani net olarak şeyin konulması, düzene sokulması işin diyelim. Ve topyekün bir savaştır gerçekten. Yani kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, her türden insanıyla topyekün bir savaştır gerçekten bu anlamda. Ve yurdun her yerinde neredeyse, hani milli mücadele döneminde savaşmayan tek bir yer yok gibi bir şey. Yani herkes bir şekilde işin içine girmiştir, ipin ucundan tutmuştur. Hani o milli mücadele ruhu diyoruz ya, yani belki işte bu süreçte, bu 15 Temmuz sonrasında gördüğümüz ruh da o birleşme. Mesela işte arkasında ordusunun tamamı yok olmuş komutan, düşmanın çadırına tek başına girip mesela, evet, savaştığı durumlar var. Yani tankın önüne tek başına atlayan insanlarla aynı ruh aslına bakarsanız. Hı hı, ya hı. Da bir tepeyi alamadığı için, çok önemli, kritik bir tepeyi alamadığı için intihar eden komutan var. Yani hani ben nasıl başarısız olurum? Hani düşmana yardım etmektense veya bu durumda düşmektense, hı hı, öleyim daha iyi. Bunlar gerçekten Kurtuluş Savaşı'nın içerisine baktığımız zaman o imanı, o ruhu, zaten o olmasaydı, hep de diyor Mustafa Kemal, kendisi de söylüyor. Yani bir şekilde meclisin içerisinde de inanmayan, karşı çıkan, ittifak eden gruplar, evet, olmasına rağmen milletin yanında olmasına çok güvenmiştir ve bunun verdiği mutluluğu anlatamam demiştir
millet
kendisi.
Millet oldu el ele.
Evet, evet, evet, evet. Yani evet, her zaman o milletin varlığını hissettim ve ona güvenerek zaten birçok şeyi yaptım demektedir. Ve bir taraftan da hani baktığımız zaman biraz önce söylediğimiz gibi, hatta buraya notlarımın arasına almıştım. Gerçekten o çok önemli. Sadece dışta değil, iç cephede de bir savaşmak var. Yani o da çok hakikaten insanı üzen bir şey. Çünkü şu anda da benzer bir şeyi yaşadığımız için bunu söylemek mümkün. Evet, evet.
Şimdi Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı da bundan sonra verildi,
evet,
herhalde,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet, evet, evet, evet. Yani bildik gerçekten çok... Hayır, onu bulamadım. Bulursam okurum ama evet, yani gerçekten... İlk senesinde, bu 1924'te çok ciddi bir bayram kutlaması yapılmıştır. Çünkü hakikaten anılacak bir, Türkiye'de değil sadece de dünyada da ses getiren. Hani şimdi küçümsenmeye zaman zaman daha dediğim gibi bu zaferin üzerine gölge düşürmeye bilerek çalışanlar var. Ancak zaferlere şöyle bakmak lazım. Sonucunda yarattığı dünyadaki siyasal etkilere bakmak, hı hı, lazım. Şimdi baktığımız zaman hakikaten... Eğer büyük taarruz olmasaydı biz Lozan'a gidebilecek miydik? Sèvres Anlaşması'nı söylemeye gerek yok.
Evet.
Yani hani denizlerle bağlantınız kesilmiş, küçücük bir denize bağlantı, o bile denilemez. Yani Anadolu'nun bir köşesine sıkışmışsınız, hı-hı, boğazlarla, her şeyle ilişkiniz kesilmiş, kaç tane devlet kurulmuş çevrenizde, resmen ablukaya alınmışsınız. Böyle bir mantık hala da bu mantık devam etmektedir. Yani İngilizler bunu o zaman da yedirememişlerdir. Maalesef emperyalist güçler o zaman da yedirememiş. O zaman da biz buna hayır demişizdir. Bütün topyekün gücümüzle son mermimiz kalana kadar, son kurşunumuz kalana kadar savaşmışızdır. Bugün de aynı mantık devam etmektedir. Yani bugün de hiçbirimiz kolaylıkla evet tamam darbeye evet demedik. Hepimiz bir şekilde karşı çıktık buna. Aynı, evet, güçtür ve çıkmalıyız da. Yani şu anda Suriye'de, o bölgede yapılanlar da bunlarla alakalıdır bir, hı-hı, anlamda baktığımızda. Hı-hı. Gerçekten Türkiye'nin bağımsızlığını hedefleyen çalışmalar bunlar ve karşı çıkmamız gerekiyor gerçekten. Topyekün hepimizin aynı bilinçte olması gerekiyor. Yani şu anda askerin işiymiş gibi görünüyor ve ve orada asker savaşıyormuş, polis savaşıyormuş gibi görünüyor ama hepimizi tehdit eden ve şu anda hepimizin bu bilinçte olması gereken, hani parti gündemlerini, siyasi çekişmeleri bırakarak birlik olmamız gereken bir süreçtir. Atatürk de sık sık bundan bahsetmiştir. Yani burada kazandıran milli birlik ruhudur demiştir. O anlamda milli birlik çok önemli. Birbirimize kenetlenmemiz gereken dönemler, bu savaşların şartlarını, öncesinde olan süreçleri anlayarak bugün bunların ışığında bu olayları değerlendirmek evet, lazım.
Bunu da 15 Temmuz sonrasında gördük. Umarız bu birlik, beraberlik ruhu
hiç sürsün, azalmaz. Evet, yani hani tabii ki herkes siyasi görüş olarak farklı görüşlere inanacak. Bunu,
evet, elbette.
Bunun aksini düşünmek zaten saf dillik olur ama bir anlamda milli menfaatler söz konusu olduğunda hepsini kenara bırakarak ortak noktada buluşmak lazım ve ne yapılacaksa hep beraber hepimizin yapması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden de bu şey sadece hani zafer bayramı evet ama o zafer nasıl kazanıldı? Arka planına bakmak lazım.
Evet, gelelim o zaman o zafer bayramına.
Zafer bayramı da gerçekten hani çok değerli bulunmuştur. Pek çok yerde kutlanmıştır Zafer Bayramı etkinliklerinde. Özellikle hava kuvvetlerinin etkisi çok olduğunu söylemiştim biraz önce. O yüzden mesela bu hava gösterileri çok önemli bulunmuştur. Hani şimdi mesela 2015'te falan bu terör olayları sebebiyle falan kutlanmadı ama mesela bu sene keşke bence aynen bu demokrasi nöbetleri gibi 30 Ağustos'ta güçlü bir kutlama yapabilsek, bir gösterebilsek. Yani gerçekten bu da bir zafer. O zamanki de bir zaferdi. Hala aynı zafer ruhuyla devam ediyoruz anlamında. Yani hava kuvvetlerinin güçlü olmasının sebebi bu bayramlarda etkisinin olmasının sebebi ondan kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten bizim de az olmakla birlikte o hava kuvvetlerimiz elinden geldiğince Yunanlılardan kalan uçakları tamir ederek neredeyse elimizdeki çok az imkanı, benzini,
halkın da desteğiyle
tabii,
uçaklar
tabii, halkın
alınarak
desteği, aynen aynen sonrasında aynen
işte
öyle.
Önümüzdeki hafta bunları konuşalım.
Bunları konuşacağız evet, bunları konuşacağız. O yüzden hava etkinlikleri çok önem kazanmıştır bu 30 Ağustos'larda. Pek çok yani bunun bir protokolü hazırlanmıştır nasıl kutlanacağına ilişkin, işte çelenk konularak sonrasında şey yapılarak pek çok şenliklerle kutlanmıştır. Bu son dönemlerde hani bu şenliklerin çok fazla olmadığını görüyoruz. İnşallah tekrar hani zafer bayramlarının zafere yakışır şekilde kutlanmasını diliyoruz. Terör olayları olmadan, inşallah korkumuz olmadan, evet, meydanlarda, büyük meydanlarda. Çünkü hakikaten kutlanacak pek çok millete nasip olmayan bir zafer.
Evet.
Yani böyle bir arka arkaya bu kadar sürekli savaşın içerisinde olup da yedi düvele savaşıp da böyle bir başarı gösteren
evet, Türk ulusunun evet, yeniden dirilişinin sembolü
kesinlikle,
gerçekten.
Aynen öyle. Ve çok da önem vermiştir Atatürk de. Sürekli bunu vurgulamıştır kendisi de. Ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, milletin kazandığını, askerlerimizin ne kadar büyük kahramanlıklar gösterdiğini. Yani en azından onlara hürmeten bunu unutmamamız, dün unutmadık, bugün unutmayacağız. Yani bugün unutmuyoruz ve gelecek yıllarda da unutmayacağız inşallah. Çünkü onlara bir borcumuz bu. Hani evet, şehitlerimize bir borcumuz orada bu kahramanlıkları yapan insanlara.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman bu hafta içinde tekrar kutlu olsun diyoruz Zafer Bayramı. Türk
evet,
ulusunun yeniden dirilişi evet, dedik.
Tekrar konuşulur
zaferlerle.
30
evet,
Ağustos
konuşacağız.
Günü. Biz hani biraz üzerinden zaten böyle hızlıca geçtik. Pek çok şeyi konuştuk ama tekrar inşallah o gün gelecek olan hocamız detaylarıyla bir daha konuşur. Ne kadar konuşulsa bence az önemli. Yani özellikle gençlere bu çerçevede, bu biraz önce anlattığımız çerçevede bir gençliğe hitabeyi yeniden okumalarını ve hani gaflet ve delalet içerisinde olmamalarını, birlik içinde olmalarını
bir kez daha hatırlatalım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet,
Tayyare
evet,
Bayramı'yla.
Evet, evet.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar. Yarın değil, pazartesi günü 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek iyi hafta sonları.
Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için...
Hayatın Sesleri.